Ayrım 29, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 264. İnsanların sesindeki tahakküm ve temellük ahlakından nefret eden ve zeminsiz düşünen duygu kalabalığı bir çocuk. Hayat onu tamamlamamış, parçalamış ve uysallaştırmış. Görevler silah altına alma işlemini bitirmiş, ocaklarda boşalan madencilerin yerlerine köylerden, kasabalardan topladıkları 9 ve 9 yaşın üzerindeki çocukları, yaşlıları, çürüye çıkmış eski madencileri getirmişlerdi. Gökyüzü pırıl pırıldı. Harman yerinden baca ağzına bakan katır martıların ve göçmen kuş katarlarının sesini dinliyordu. Maden idaresinin önünde kafaları sıfır numara tıraş edilmiş küme küme çocuk, yaşlı ve çocuklarının peşinden ağlayarak gelen kadınlar bekliyordu. Şafak vakti horoz çığlığı ile birlikte yola çıkarılan Beycuma, Sapça, Kırat ve Zonguldak üstünden saatlerce yayan yürütülüp Kozlu'ya getirilen çocuklar duvarın dibinde başlarını birbirlerinin omuzlarına dayayarak uyuyorlardı. Maden idaresinin Yunan, İtalyan ve Türk memurları az önce ulaşan ciddi bir haberin telaşı içindeydi. Alman Genelkurmayına bağlı olarak çalışan ve tüm havzayı egemenliği altına alan Harp Kömür Merkezi'nin yönetici organı Alman Askeri Komisyonu Albay Langue komutasında akşama doğru Kozlu'ya gelecekti. Maden idaresine ve ocaklara uğramaları ihtimali yüksekti. Meydanlarda duvar diplerinde bekleyen, uyuyan, bıdırdaşan ve kaşınan bu pejmürde kalabalığın bir an önce yer altına boşalan ocaklara indirilmesi, genel görünümün iç açıcı bir hale getirilmesi gerekiyordu. Çavuşlar derhal harekete geçti. Ekip başlarına emirler yağdırıldı. Kalabalık canlandı. Yaşlılardan ve çocuklardan oluşan bir ekip Neşat'ın sorumluluğu altında yer altına inmek için baca ağzına yaklaştı. Arama görevlisi aksakallı Boşnakoğlu Ali Dede Neşat'ın üzerine aradı ilkin. Arkasından Cuma ile 12 yaşındaki kardeşi Hacı'yı ve Cemal'in 10 yaşındaki ikinci oğlu Nasuh'u aradı. En son Recep emmi arandı. Besmeleleri ve lambalarıyla karanlığa daldılar. Ocağa ilk kez giren sırtı küfeli iki çocuk kaçışan fareleri fosforlu direkleri geçerek korku, macera ve merak karışımı bir duyguyla dipsiz karanlığa doğru iniyordu. Neşat en önde, oğlu Hacı ise 1 metre mesafeyle arkasındaydı. Bir ara döndü, lambasını kaldırarak oğluna baktı. Çocuğun karpit lambasının ışığında karanlığı aydınlatan cezbeden çilli yüzünü belirsiz bir acı ve tebessüm olarak içine taşıdı. Çocuğun çarıklarının bu traversli, taşlı galerilerde parçalanacağını, onun da kardeşi Cuma gibi bir dönem sonra çarıksız, çıplak ayakla çalışacağını düşündü. Çocuğun ruh ve davranış ayrıntılarına taktı kafayı. Babası Hurşit gibi ihtimalleri, kuşkuları, endişeleri, iç çıkıntıları çoğalan hassas, farklı bir insandı. Bilincini ve duygularını başkalarından devşirdiği acıların gücü yönlendiriyordu. Ömrü boyunca unutamadığı, yer altına indiği o ilk günü anımsadı. Işığı giyinerek karanlığın rahmine doğru, çevresini kollaya kollaya, ikircimli, ödlek, ateşli arzularla yürümüş, her şeyi gizleyen ve hiçbir şeyi ele vermeyen, cinlerin o gizemli dünyasını ve onun gizlediği kara cevherin bulunup yeryüzüne çıkarılışını fena halde merak etmişti. Onu bulduğunda, küfesine doldurup sırtladığında ve güçlükle nefes alıp karanlığa doğru sırılsıklam terlediğinde, direğe astığı lambasına bakmış, yer altına inen her ilk çocuk gibi onun da o an içi kuşlarla dolmuştu. Yer üstüne bir an önce çıkma arzularının ve dupduru içsel uçuşların yarattığı mavi kuşlarla. Recep emmi çocukların yürüyüşlerindeki isteksizliği ve korkuyu sezmişçesine, ''Hiç korkmayın uşaklar, ben yanınızdayım.'' diye sesini yükseltti. ''Her ne ihtiyacınız varsa görür, yardım eder, rahatlatırım. Sıkmayın tatlı canınızı. Yer altında da olsa iş güzeldir. Güzel işten kaçılmaz. Güzel iş papuçsuz kaçırır şeytanı.'' Dinleyenler konuşmamışa saydılar Recep emmiye. Karanlığın ve nevin ısrarlı çağrısına uyarak kurt ağzını çağrıştıran daralmış karanlıklara doğru indiler. Neşat'ı çocuklarının güvenliği korkusu sarmıştı. Tutunduğu tek güvenli dal Recep emmiydi. Recep emminin güzel insafına ve sezgi yeteneğine güveniyordu. galeri kesitinde kimsenin fark edemeyeceği bir küçülmeyi veya tavan bağlarındaki hafif bir bozulmayı olağanüstü bir sezgi yeteneğiyle fark eder etmez konuşmaya başlıyordu. ''Bakın bu tahkimatın düz kısımlarında eğilme var, pabuçlarda çözülme var, hele ki bu yan kısımlarda ciddi burkulma var, bağlantılar kavşamış, tarama yapılması lazım. Gecikirlerse ek bir tahkimat da burayı kurtarmaz.'' Durumu fark edemeyen madenciler güler geçerlerdi Recep Emmi'nin bu tespitlerine. Gülenler gülüşlerini bir müddet sonra oranın çöküşüne tanık olduklarında anımsar, haksızlık etmiş olmanın verdiği bir iç burkulma ve mahcubiyetle hak verirlerdi ihtiyara. Nasuh ileride beliren iki lamba ışığını merakla yorumlamaya koyuldu. Işığı arayıp bulmaları için gözlerini karanlık diyarlara gönderen kör devin masalını anımsadı. Yaklaştıklarında ışıkların ocak yangınlarına karşı yerlere taş tozu serpen bir çocukla sağ ayağını sürükleye sürükleye yürüyen kambur bir adama ait olduğunu gördü. Toz bulutunun içinden geçerken çocuğu öldüğü için taşlarla dövünen, memeleri parçalanıp sırtı kamburlaşan topal kadının erkek kılığında yer altına indiğini sandı. Karanlıkta ateşten kopan kıyamet kadar çıngı dolaşıyordu ve ölen çocuk bu yeşil çıngılardan birisinin içindeydi. Kadın o çıngıyı arıyordu. Hava akımı tozu derinlere, ayak kuyruğundan kazı yapılan yere kadar yaymıştı. Yürüdükçe derinlik, sıcaklık, tabaka basıncı ve nem oranı artıyor, bu da yer altına ilk kez inen iki çocuğun üzerinde yıldırıcı, yıkıcı bir rol oynuyordu. Ayağa geldiklerinde cuma kazmasını bıraktı. Kör gözünü kaşıyarak vagonu ve katırı ayarlamaya gitti. Neşat gömleğini çıkarıp islim borusunun çengelini astı. Sıcaklığı ve basıncı ölçmeye çalıştı. Recep Emmi yumuşak yumuşak öksürdü. Lambasını direğe astı. Soluğundaki daralmanın, öksürüğün ve balgamın arttığını fark etti. Dürdane'nin gelirken arkasından bağıra bağıra söylediklerini anımsayarak gülümsedi. Erken yorulma illetinin kendisini bir yerlerde düşüreceğinden ve düşmesi durumunda yeni gelen çocuklara yardım edemeyeceğinden korktu. Çomaklaşan parmaklarına baktı. Moral çöküntüsüyle direğin dibinde oturup toprak testiden sırayla su içen çocukları izledi. Gençliği ocak karanlığına karışmış, geriye yaşlılığı kalmıştı. Daldı. Taban yollarında, varagellerde, kuyu diplerine ulaşan uzun galerilerde, takatsiz halini, yürüyen karanlığını, kendi ölüsünü aradı. ''Burada hararet yükselmiş Recep'' dedi Neşat. Avucunun içini kömür damarına bastırdı. ''Kömür ısınmış, tutuşursa kötü olur.'' Neşat'ın yine korktuğunu, hayal gördüğünü, saçmaladığını düşündü Recep emmi. ''Çocukları korkutma'' diye çıkıştı. Parmaklarının ucuyla kömüre dokundu. Bu ayakta kömür tutuşmaz. Nem var, lambanın ışığına bak. Tüm bakışlar Recep Emmi'nin yukarıya kaldırdığı lamba ışığına yöneldi. Kör nefes var, kör nefes. Kömürü çarşaf misali sarar, havadan koparır. Kömür tutuşmaz. Korkmayın, ben bilirim.
Kör nefes ne diye sordu hacı.
Ocağın kokusuz osuruğu diye kikir kikir güldü Recep Emmi. Patladı mı hepimizi parçalar, kavurur yakar.
''Uşakları korkutma Neşat'' diye uyardı Recep emmi. ''Ben buradayken kimseye bir şey olmaz.''
''Burası derin bir ocaktır Recep'' diye diretti Neşat. ''Arazi taziki var, hararet var. Kırıklanan, ezilen topuklar kendi kendine tutuşur.''
''Kafayı takma'' diye uzattı Recep emmi. ''Bir şey olmaz, ben varım. Bizi dönümlü dolgulu çalıştırsalar kömürde tutuşma olmaz.'' Tutuşma göçertmeli çalışmalarda olur. Göçük tam oturmazsa içine hava kaçarsa olur.
Neşat iki oğlu ve yeğeniyle birlikte çalışacağı için her şeye dikkat eder hale gelmişti. Tavanı ve direkleri incelerken şimdiye kadar kendi can güvenliğini hiç önemsemediğini anladı. Şuna bak diye ayağının ucuyla direğin dibine dokundu. Çatal direği taban taşına oturtmamışlar, kömüre oturtmuşlar. Buraya boyunduruk atmaları lazım. Zorlama var, çatlama var. Direklerde eğilme var. Bu tahkimat bu tavan yüküne daha ne kadar dayanır? Allah korusun, bir göçük olursa kefensiz gideriz. Recep emmi içinden Neşat'a hak vermesine ve tehlikeyi çavuşlara daha önce söylemesine rağmen çocuklardaki korkunun derinleşmemesi için durumu süt liman gösterme ihtiyacı duydu.
Merak etme, ben şimdi merhametçileri, domuz damcıları çağırırım.
''Gelmezler'' dedi Neşat. ''Gelseler de geç gelirler. Çoğunu askere aldılar. Sayıları azaldı. Bu iş tahkimatı bilmeyen yaşlılara kaldı.
Gelmezlerse ben kendim yaparım. Onlardan daha sağlam yaparım.
Meşat çavuşlar kızar başına iş açarsın diyecekti, vazgeçti. Recep'in sütun getirip tahkimat yapması her şeyden önemliydi. İhtiyar Hindi tahkimat sorununu halletmek için gittiğinde çocukların korkusu doruk noktasına varmıştı. Neşat'ın tarifi üzerine yerlerinden kalkıp küreklerle küfelerini doldurmaya başladılar. Ayağı bir anda kömür tozları sardı. Neşat'ın kazma vuruşları kürek seslerini bastırdı. Elinde kazmasıyla cuma geldi az sonra. Dolan küfelerin sırta nasıl alınacağını gösterdi. Çocuklar çömeldiler, kollarını küfe kollarına geçirdiler. Hacı hafif zorlanarak kalktı. Nasuh kalkamadı.
''Küfeyi çok doldurmuşsun.'' diye homurdandı Cuma. ''Bu kadarını kemiklerin kaldırmaz. Hasan Ağa'nın şişko oğlu Selami 3 günlük bir tayın sırtına atladı. Tayın bacağı kırıldı.''
Üzerinden 3-5 avuç kömür alıp attı. Nasuh yekindi, küfeyi sendelere kaldırınca Cuma çocuğun bacaklarının kırılacağından korktu. Hemencecik 2 küfecinin önüne geçti. Katırın koşulu oldu, peş peşe eklenmiş 2 dekobilin bulunduğu yere getirdi.
''İlkin öndekini doldurun, sonra arkadakini. Yakında çalıştığımız ayağa kadar demir yolu döşerlerse işiniz kolaylaşır.''
Küfelerini güçlükle boşaltıp kıçlarını dekobile dayadılar çocuklar. Karanlığı inatla zorlayan karpit lambasına baktılar aynı anda. Ve yine aynı anda bakışlarını Cuma'ya, galerinin duvara dayanan direğine, o lambayı asan emektar küfeciye çevirdiler. Cuma parlayan çocuk yüzlerinde işlerin kolaylaşacağına dair zerrece inancın olmadığını sezinleyerek esnedi.
''İlk günler küfecilere zor gelir, sonra alışırlar.'' dedi.
''Ben alışmam.'' diye çıkıştı hacı. Sesi ağlamaklıydı. ''Kapısız penceresiz yerde çalışmam. Kaçarım.''
''Hacı kaçarsa ben de kaçarım.'' dedi Nasuh. ''Burada hava yok. Işık da yok.''
Ne diyeceğini şaşırdı Cuma. Son günlerde yer üstünde yaygınlaşan, ağızlara pelesenk olan ve akılda da gayet iyi kalan sözü söyleme gereğini duydu.
''Arkadaşlar harpteyiz. Mecburuz emirlere uymaya.''
Cuma'nın ne demek istediğini anlamadılar çocuklar. Üretici yaşam içgüdülerini yitirmişe benziyorlardı. Hacı da hiç kimseye değil kendine bile sözü geçmeyen ama aykırı çıkışları seven bir ruh hali vardı. İnsanların sesindeki tahakküm ve temellük ahlakından nefret eden ve zeminsiz düşünen, duygu yüklü bir çocuk olduğu için dayak yiyerek büyümüştü. Dayağın biçimlendirdiği çatık kurşuni bakışlara sahipti. Kurulu hayatı kutsayan her eğilim diken gibi batıyordu ona. Gördüğü, duyumsadığı her çıplak dünyevi gerçekten tiksiniyordu. Kuşkulandığı kıpırtılara ilgi duymasına rağmen olaylar karşısındaki kayıtsızlığı acımasızcaydı. Anlaşılmadığının bilincinde olduğu için hiçbir şeyi anlamak istemiyordu. Nasuh Hacı'nın aksine uysal bir çocuktu. İkircimli bakıyor, güveniyor ve korkuyordu. İçinin asaleti, kırılgan saflığı yüzüne olduğu gibi yansıyor, bakan her insanda sempati ve acıma duygusu yaratıyordu. Hayat onu tamamlamamış, parçalamış ve uysallaştırmıştı.
''Hadi beklemeyin, çalışma zamanıdır.'' diye uyardı Cuma.
Boş küfeye bir tekme savurdu hacı. Cuma'nın ses etmemesi üzerine eğildi, savurarak sırtına aldı. O anda galerinin bir ucundan Recep Emmi'nin sesi geldi.
''Uşaklar gelin yardım edin bana.''
Her koltuğunun altında bir tahkimat direği vardı.
''Bu direkleri alın, ayağa götürün. Benim 2 direk daha getirmem lazım.''
Direkleri aldılar, kömür kazılan yere getirip bıraktılar. Cuma kazmaya sarıldı.
''Bundan sonra ben artık kazmacıyım. Siz ikiniz de küfecisiniz. Arabalar doldu mu bana haber verin. Onları götürüp nereye boşaltacağınızı size göstereceğim.''
60 derece yan yatarak çalışan Neşat, işe sarmanın başından başla Cuma diyecekti. Sarma olmadığı için sustu. Yüzünün terini silerken, ''Bekle Recep gelsin.'' dedi. ''Tahkimat işinde ona yardım et. Tahkimattan sonra başla çalışmaya. Bu tavana güven olmaz.'' Küfelerini kürekle doldurmaya çalışan çocuklar durup tavana baktılar aynı anda. Açtığı boşluğa kama sürmeden çalışıyordu Neşat. Cuma babasının kendisinden yana konuşması üzerine dikkatini kardeşi Hacı'ya yöneltmişti. Onun kendisini kıskanacağından korkuyordu. Hacı bir yandan küfesini dolduruyor, diğer yandan da insanların akıl almayacak derecede gereksiz ve zararlı işlerle uğraştıklarını düşünüyordu. İnsanların yer altına inmelerinin, bu karanlıkta, bu havasız, sıcak, nemli cehennemde azap çekmelerinin hiçbir anlamı yoktu. Toprağı işleyebilir, çeşit çeşit ürünler yetiştirebilir, balı ve sütü çoğaltabilirlerdi. Çiçeklerin arasında sırt üstü uzanabilir, mavi göğün ötesini seyredebilirlerdi. İnsanlar duru bir suyun sesini dinleyebilirlerdi. İstedikleri zaman çalışabilir, istedikleri zaman da dinlenebilirlerdi. İnsanlar neden bu hale gelmişlerdi, böylesi bir zulmen için düşmüşlerdi? Sevdikleri bir kıza mendil verebilirlerdi. İnsanlar bir tepede oturur, karşı tepedeki ceylanları ve güvercinleri seyredebilirlerdi. İsteseler güvercin dilini bile anlayabilirlerdi. Recep emmi ayağı iki direk daha getirdi. Boynundaki bezle yüzünün terini sildi.
Şimdilik dört direk buraya yeter. Merhametçilerle domuz damcılar geldi mi ben burayı bir güzel tahkim ettiririm.
Yerin dibine sen ölmek için indin Recep emmi diye sesini yükseltti hacı. Peki bu direkleri niye getirdin? Toz bulutunun içindeki çocuk yüzünü, tüm geçmişini yalanlayan, hiçe sayan bir ışık parçası gibi algıladı Recep emmi. Direği tavana dayamak için taş zemin ararken, ''Ben yerin dibine inmedim hacı, beni indirdiler.'' dedi. ''Seni de indirdiler. Gel gelelim ki burada bir ekmek kapısıdır. Arının iğnesini görüp balından el çekmek de akıl işi değil. Cuma, sen kazmanı al işine bak, tahkimatı ben yaparım.'' Hacı Recep emmiyi dinlememişti bile. İnsanlar boş konuşuyor, boş ve ağır işler yapıyorlardı. İçinden doldurduğu küfeye işemek geldi. Herkes yerin dibine sapasağlam iniyor, yer üstüne ölü, hasta veya yoksul olarak çıkıyordu. Ailenin tarihine ilişkin ailede döne döne anlatılanları anımsamaya başladı hacı. Madene ilk başlayan kör Cemal göçük kurbanı olmuştu. Dedesi Hurşit ve Hurşit'in kardeşleri Nasuh, Yusuf, Mikail toz hastalığından, göçükten ölüp gitmişlerdi. Amcası Hızır daha küçük bir çocukken ocak yangınında kül olup gitmişti. Hacı bunları düşünürken ani bir kömür kayması oldu. Çalıştıkları ayak meyilli olduğu için Cuma'nın kendi üstüne kapak tutmamasından dolayı yukarıda çalışan Neşat'ın kazdığı kömürler aşağıya kayıp Cuma'yı kolundan ve bacağından yaraladı. Tahkimat ve kazma işi durdu. İlgi ve yardım çabaları Cuma'nın üzerinde yoğunlaştı. Yaraların sıyrıklar ve birkaç yerde hafif kanamalardan oluşması üzerine herkes işinin başına döndü. Recep emmiden başka herkes bu küçük kazanın büyük bir kazayı haber verdiğini düşünmeye başladı. Recep emmi avuçlarına tükürdü, Bismillah diye mırıldandı, direği tabanla tavan arasına özenle sıkıştırırken, ''Bu direkler sağlam değil.'' dedi. ''Kılçık kuyruk direklere itimat etmem, sevmem budaklı direkleri. Domuz damı direğinin ya kayın ya da gürgen ağacından olması lazım. Onlar yukarıdan çöken ağırlığın altında ezilmezler, iç içe geçmezler. Sökülmeleri de kolaydır. Sökerken göçük altında kalan çok domuz damcı öldü bu ocaklarda. Hepsine de ağladım temiz temiz.
Ben senin ağladığını hiç görmedim.
Benim gözyaşım durudur, görünmez.
Neşat kazmasını damardan indirdi. Gözlerine sızan alın terini elinin tersiyle sildi. Karpit lambasının ışığı altında söktüğü kömür yığınını ve yan yana duran ellerini seyretti. Göçükten dışarı çıkmış bir çift çıplak ölü ayağına benzetti ellerini. O an ölümlerden söz edildiği için tüyleri diken diken oldu hacının. Küfeyi sırtlamak için çöktü, kollarını geçirdi kolluklara. Kömür tozundan kurtulmak için göğsünden yükselen ter kokusuna sığındı biraz. Bir yekinişle kaldırdı küfeyi, kaçabileceğine inandı. Kaçmama fikri korkunç ve dayanılmaz geliyordu ona. Hacı'yı küfesinin üçte ikisini dolduran Nasuh izledi. O anda o da kaçmayı düşünüyordu. Kaçarsa Hacı ile birlikte kaçacaktı ama nereye? Hacı'yı izleyerek ayaklarını taşa toprağa çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Hacı'nın lambası kaçış yolunu gösteriyordu ve kendisininkinden daha parlaktı. Ayağı bir su çukuruna girdi, lambasının kökünü direğe çarptı. Kaçış yolunun çukurlarla dolu olduğunu, insanların kaçarken düşmeleri için çukurların mahsustan açıldığını düşündü. Morali bozuldu. Artık mısır tarlasını bekleyemeyecek, uçurduğu evcil güvercinlere ıslığıyla takla attıramayacak, sabah uykusunu mayalayan horoz çığlığından mahrum kalacak, ayna parçasında gizlenen güneşi, kızların gözüne bir gönül gülücüğü olarak yansıtamayacak, davar güdemeyecek, dallarda sallanıp meyve toplayamayacak ve en kötüsü de denizde yüzemeyecekti. Gözlerini hacının lambasında bir an olsun ayırmak istemiyordu. Duvarın dibindeki arktan taşan su, yolu kömür tozuyla karışık cıvık bir çamura kesmişti. Ayaklar çamura batınca hacının küfürü duyuldu. Küfür çamurun gücünü zayıflattı. Tavandan karanlığa düşen su damlalarının sesi belirginleşti. Az ileride ayağı çukura düştüğü için sendeledi hacı. İnsanı dürüstlüğe çağıran, güven verici, galiz bir küfür savurdu.
''Ben yakında kaçarım.'' dedi. ''Kaçacağım yeri bilsem şimdi de kaçarım. Bilmediğim o yerin beni çağırdığını işittim.''
Hacının sesinde çukurlar açılmıştı. Çukurların derinliğinden korktu Nasu. Her zorlanış anında hacının kaçmayı aklına getireceğini düşündü. Hacı koşmayı, yüzmeyi, ıslık çalmayı ve sözünü esirgememeyi sevdiği için zora gelemezdi. Kaçacaktı. Suç hacıda değildi. Her şeyde bir hal vardı. Yer altında bir anlam ifade eden her şey, her direk, her öksürük, her damla ter, kaçan her ocak sıçanı, her damla gözyaşı ve küfede taşınan her kömür parçası firar etmek istiyordu.
''Kimsenin bilmediği bir yere kaçmamız lazım hacı. Dünya alemde öyle bir yer yok. Kaçacağım yeri bilmesem de kaçacağım. İnsan kaçarsa kaçacağı yer belli olur.''
Birbirlerini yiyen endişeler, çıkmazlar, umutlar ve sıkıntılarla küfelerini vagonlara boşalttılar. Katırın taş kesilmişçesine olduğu yerde beklediğini, kaçmayı düşünmek bir yana, kaçmaya karşı çıktığını fark ettiler. Moralleri bozuldu. Hiçbir şey kıpırdamıyordu yerinden. Boyunlarındaki mendille yüzlerinin telini sildiler.
''Bu ocaklardan şimdiye kadar kimse kaçmadı.'' diye sürdürdü hacı. ''Ben bunu anladım. Eğer ben kaçarsam herkes kaçar.''
Kazmaların, küreklerin, çarık parçalarının, karanlıklarda sır olan öksürüklerin, kanlı balgamların ve baltaların kaçın diye bağırdığını, tüm aletlerin tahkimat direkleri ve insanlarla birlikte yer üstüne kaçtığını hayal etti Nasu.
''Katırlar da kaçar mı hacı?''
Nasu'nun herkesin kaçabileceğine inanması hacının hoşuna gitti. Bir yerlerden güçlükle duyulan bir direk çatırtısı geldi. Çatırtı ecel terine dönüştü. Budaklarında kuşların yuvalandığı yaşlı bir ağacın devrildiğini sandı Nasu. Hemen oracağı işedi.
''Katırlar kaçmaz.'' dedi hacı.
Nasu katırların kaçamayacaklarına inandığı halde ''Niye?'' diye sormak zorunda hissetti kendini. Karanlık, nemli ve sıcak bir ocakta konuşmamanın, sessizliğin uğursuzluk doğuracağına inanıyordu.
''Katır insanı tanır.'' diye sürdürdü hacı. ''İnsana güvenmez. İnsan kaçtı mı katır kaçmaz. Kaçsa da insanın kaçtığı yere kaçmaz.''
Konuşmaları sessizce dinliyordu katır. Çocukların ve sakallıların sayısı çoğalmıştı. Herkes konuşuyor, vagonlar geç doluyordu. Seyis ortada görünmüyordu. Yeni gelen bu iki çocuğun bir yerlerden bir parça ot bulup getirmesi çok mu zor bir işti? Aram dede de ortalıkta görünmüyordu. Eski canlılıklarını yitirmişe benziyordu ocaklar. 29. ayrımın sonu. Sayfa 273.